Ayrım 31.
Alman İmparatorluğu'nun nüfus istatistiğine göre son 10 yıllarda gerçek bir fabrika kenti olan kentlerde çocuk ölüm oranı önemli ölçüde artmıştır. Ayrıca sütün pahalanması ve azalması sonucu beslenme kalitesinin düştüğü köylerde de bu oran artmaktadır. Bebek ölümü en yüksek Yukarı Pfalz'da, Yukarı Bavyera'da ve Aşağı Bavyera'da, Liegnitz ve Breslau vilayetlerinin bazı kazalarında ve Chemnitz vilayetindeydi. 1907 yılında canlı doğan 100 bebek arasında birinci yılda ölenlerin dağılımı şöyledir. Stadt Tamhof, Yukarı Pfalz 40,14, Parsberg, Yukarı Pfalz 40,6, Friedberg, Yukarı Bavyera 39,28, Kelheim, Aşağı Bavyera 37,71, Münih 37,63, Glashau, Saksonya 33,48, Waldenburg, Silezya 32,49, Chemnitz 32,49, Rischenbach, Silezya 32,18, Annaberg 31,41 vesaire. Büyük fabrika köylerinin çoğundaki durum daha da kötüydü. Bazıları %40-50 arası ölümlülük oranı gösterebiliyordu. Bütün bunlara rağmen böylesi üzücü sonuçlar üreten bu sosyal gelişme bir ilerlemedir. Aynen çalışma özgürlüğü, istenen yerde ikamet etme özgürlüğü, evlenme özgürlüğü vesaire gibi. Büyük kapitalist gelişmeyi teşvik eden bir ilerleme. Fakat bununla orta sınıfımıza ölümcül darbe indirilmektedir. İşçiler cüce işletmeyi ayakta tutmak için mesleki özgürlük ve istenen yere yerleşme özgürlüğü ile ilgili bir sınırlamayı ve loncasal sınıflamaları yeniden canlandırmayı, çünkü başka türlü tutunamaz, deneyecek küçük esnafa yardım etmeye eğilimli değildir. Aynı şekilde kadın çalışmasıyla ilgili olarak yeniden eski duruma dönülemez. Ancak bu koruyucu katı yasaların, kadın emeğinin aşırı sömürüsünü engellemesini ve okul çağındaki çocukların mesleki çalışmasını yasaklamasını dışlamaz. Burada işçilerin çıkarları devletin ve genel uygarlığın çıkarlarıyla çakışır. Örneğin son 10 yıllarda, en son 1893'te birçok kez olduğu gibi ordunun yeniden büyük ölçüde güçlendirilmesi söz konusu olduğunda ekonomik sistemimizin dejenere edici etkileri sonucunda askerlik için elverişsiz genç erkeklerin sayısı gittikçe çoğaldığından, devlet askerliğin minimal ölçüsünü düşürmek zorunda kalıyorsa, o zaman koruyucu karşı önlemler herkesi ilgilendirir. Nihai hedef, makineleşmenin geliştirilmiş iş aletlerinin ve modern çalışma tarzının yol açtığı dezavantajları ortadan kaldırmak. Buna karşılık bunların insanlık için yarattığı ve daha büyük ölçüde yaratabileceği muazzam avantajları, insan emeğinin uygun organizasyonuyla toplumun tüm organlarının işine yarar hale getirmek olmalıdır. Bütünün ürünü olan kültürel ilerleme ve kazanımların yalnızca maddi güçleri sayesinde onları kendilerine mal edenlerin işine yaraması, buna karşılık binlerce çalışkan erkek ve kadın işçinin, zanaatkarın vesaire, İnsan beyninin yine sayesinde işe yaramaz ve fazlalık olarak sokağa atılmalarına yarayacak. El işinden çok fazlasını yapabilen bir buluş yaptığını öğrendiklerinde korku ve kaygıya kapılmaları saçmalık ve açık bir uygunsuzluktur. Bu nedenle her yönden sevinçle karşılanması gereken bir şey düşmanca duyguların konusu olur. Önceki 10 yıllarda meydana gelen birden fazla fabrika saldırısının ve makine tahribatının nedeni budur. Benzer bir düşmanca duygu bugün çoğu kez işçi olarak erkek ve kadın arasında vardır. Bu da doğal değildir. Yapılması gereken cinsiyet ayrımı olmaksızın herkesin tam eşitliğinin geçerli olacağı bir toplum kurmak için çalışmaktır. Tüm iş aletleri toplumun mülkiyetinde olduğunda her türlü teknik ve bilimsel avantajların ve yardımcı olanakların kullanılmasıyla çalışma sürecinde en yüksek derecede verimliliğe ulaşıldığında ve çalışabilecek herkes için toplumsal gereksinimlerin doyumu açısından gerekli olan belirli ölçüde bir çalışma görevinin bulunduğu ve buna karşılık toplum her bireye yeteneklerinin gelişimi ve yaşam zevki için olanakları sağladığı zaman bu gerçekleşebilir. Kadın erkek gibi toplumun yararlı ve eşit bir parçası olmalıdır. Aynı erkek gibi tüm bedensel ve düşünsel yeteneklerini tamamen geliştirebilmelidir ve görevlerini yerine getirerek haklarına da sahip çıkabilmelidir. Erkeğin karşısında özgür ve eşit durduğunda layık olmadığı beklentiler karşısında kendisini koruyabilir. Toplumun mevcut gelişimi böyle bir durumu gittikçe daha fazla zorluyor ve yeni koşulların sağlanmasını zorlayan şey tam da gelişmemizdeki büyük ve ağır kötülüklerdir. 14. Bölüm Kadının Eğitim İçin Mücadelesi 1. Ev Yaşamında Devrim. Kadının durumunda işaret edilen gelişme elle tutulur olmasına, gözleri açık olan herkesin bunu görmesi gerekmesine rağmen kadını yuvaya ve eve yönelten doğa mesleği üzerine boş laflar her gün duyulur. Bu tarz konuşmalar en çok kadınların, örneğin yüksek eğitim ve idari branşlar, tıbbi ve hukuki meslekler, doğa bilimleri vesaire gibi yüksek meslek türlerine girmeye çalıştığı alanlarda yükselir. En gülünç itirazlar ileri sürülür ve bunlar bilginlik görüntüsü altında savunulur. Bilgili sayılan baylar birçok başka şeyde olduğu gibi burada da en saçma ve mantıksız şeyi savunmak için bilime dayanırlar. Temel kozları kadının düşünsel yetenek açısından erkekten aşağı olduğudur. Bunlara göre kadın düşünsel alanda kayda değer bir şey başaramaz. Bu itirazlar kadınların mesleği ve yetenekleri ile ilgili olarak çoğu erkeğin ön yargılarına o kadar uygundur ki bunları öne sürenler onların tezahüratına güvenebilirler. Genel eğitim ve bilgi bugünkü gibi düşük olduğu sürece yeni düşünceler her zaman sert itirazlarla karşılaşacaktır. Özellikle de bu bilgi ve eğitimi mümkün olduğunca kendi sınıfıyla sınırlı tutmak egemen sınıfın çıkarınaysa. Bu nedenle yeni düşünceler başlangıçta ancak küçük bir azınlığı kazanabilir ve bunlarla kural olarak alay edilir. Bu düşünceler karalanır ve hatta takibe uğratılır. Ama yine düşünceler iyi ve mantıklıysa, mevcut koşulların zorunlu sonuçları olarak onların içinden çıktıysa, o zaman yaygınlık kazanır, azınlık sonuçta çoğunluk olur. Tarih boyunca tüm yeni düşüncelerin başına bu gelmiştir ve kadının gerçek ve tam eşitliğini sağlama düşüncesi de aynı başarıyı kazanacaktır. Bir zamanlar Hristiyanlığa inananlar da küçük bir azınlık değil miydi? Reformatörlerin, modern burjuvazinin olağanüstü güçlü karşıtları yok muydu? Buna rağmen kazandılar. Ya da Alman İmparatorluğu'nda 12 yıl boyunca olağanüstü hal yasasıyla engellendiği için sosyal demokrasi yok edildi mi? Sosyal demokrasinin zaferi hiçbir zaman onun yok edildiğinin sanıldığı andan daha kesin olmamıştır. Kadının ev idarecisi ve çocuk bakıcısı olmasını gerektiren doğa mesleğine dayanmak, tarih var olduğundan beri herhangi bir yerde kral bulunduğu için sonsuza dek kralların olması gerektiğine dayanmak ne kadar mantıklıysa işte o kadar mantıklıdır. İlk kralın nerede çıktığını bilmiyoruz. Aynı şekilde ilk kapitalistin nerede görüldüğünü de bilmiyoruz. Ama yüzyıllar boyunca krallığın önemli ölçüde değiştiğini ve gelişmenin onu gereksiz kılan bir zaman gelene dek ve bu zaman fazla uzakta değildir. Onu gittikçe güçsüzleştirme eğiliminde olduğunu biliyor ve görüyoruz. Krallık gibi her resmi ve toplumsal kurum sürekli değişikliklere ve sonuçta yok olmaya mahkumdur. Bu eserdeki tarihsel açıklamalarda bugün geçerli olan evlilik biçiminin ve kadının konumunun asla ezelden beri böyle olmadığını, bunların daha çok asla sonuçlanmamış tarihsel bir gelişim sürecinin ürünü olduğunu gördük. Yaklaşık 2350 yıl önce Demotenes kadının tek mesleği olarak meşru çocuklar doğurması ve evin sadık koruyucusu olmasını sayabilirken bugün artık bu bakış açısı aşılmıştır. Bugün böyle bir şeyi kadının küçümsendiği suçlamasına katlanmaksızın kim doğal diye savunmaya cesaret edebilir? Ne var ki bugün de eski Atinalı'nın görüşünü sessizce paylaşan garip herifler vardır. Ama binlerce yıl önce Yunanistan'ın en önemli adamlarından birinin özgürce ve açıkça doğal ilan ettiği şeyi hiç kimse açıkça ifade etmeye cesaret edemez. İlerleme burada yatmaktadır. Modern gelişme milyonlarca evliliğin altını oyduysa da öte yandan evliliğin gelişimini yeniden olumlu yönde etkiledi. Birkaç on yıl önce her burjuva ve köylü evinde kadının yalnızca dikiş dikmesi, yün örmesi ve çamaşır yıkaması doğal sayılmakla kalmaz, artık modası geçmişte olsa ekmeği de kadın pişirir, yün eğirir, dokur, ağartır, bira yapar, sabun kaynatır, mum yapardı. Ev dışında bir giysi diktirmek ölçüsüz bir müsriflik sayılırdı. Su tesisatı, hava gazı ile aydınlatma, hava gazı ya da petrol ocağı vesaire, elektrikten hiç söz etmiyorum gibi bugün evde ve mutfakta var olan teçhizatlar bilinmiyordu. Bugün de eski koşullar hala mevcuttur ama istisnai olarak. Eskiden doğal sayılan işleri sanayi ev kadınından daha iyi, daha pratik ve daha ucuz yaptığı için kadınların çoğunluğu bunları bırakıyor. Bu nedenle zaten en azından kentlerde bunlar için gerekli ev teçhizatı yoktur. Böylece aile yaşamımızda birkaç on yıl içinde doğal saydığımız için çok az önem verdiğimiz büyük bir devrim gerçekleşmiştir. İnsan deyim yerindeyse gözünün önünde gelişen değişimler eğer aniden ortaya çıkıp alışılmış düzeni bozmazsa onlara dikkat etmez. Ama kendisini alışılmış kayıtsızlıktan koparma tehdidinde bulunan yeni düşüncelere karşı gelir. Ev yaşamımızda gerçekleşen ve gittikçe ilerleyen bu devrim kadının aile içi konumunu da başka bir yöne doğru önemli ölçüde değiştirdi. Kadın daha özgür, daha bağımsız oldu. Büyük annelerimizin eğer saygın birer usta eşiyseler, örneğin işçileri ve çırakları evden ve sofradan uzak tutmayı, hele iş gününde tiyatroya, konserlere ve eğlence yerlerine gitmeyi düşünmeleri mümkün değildi ve düşünmüyorlardı. Ve bu iyi yaşlı kadınlardan hangisi artık birçok kadının yaptığı gibi genel sorunlarla ilgilenmeyi düşünmeye cesaret edebilirdi. Kadınlar çeşitli amaçlarla dernekler kuruyorlar, gazete çıkarıyorlar, kongreler yapıyorlar. Kadın işçiler olarak sendikalarda toplanıyorlar. Erkeklerin toplantılarına ve derneklerine geliyorlar ve bazı yerlerde, Almanya'dan söz ediyoruz, iş mahkemeleri için seçme hakkına sahiplerdi. Bu hak milattan sonra 1890 yılında gerici Reichstag çoğunluğu tarafından yeniden ellerinden alınmıştır. Olumlu yanların yanı sıra kaynayan ve çürüyen koşullarımızla bağıntılı olan olumsuz yanların varlığı reddedilmese de ağır basan olumlu yandır ve hangi dar kafalı anlatılan değişiklikleri ortadan kaldırabilir. Şimdiye dek genel itibariyle o kadar tutucu olmuş olsalar da kadınların bile geçmiş zamanların eski dar patriyarkal ilişkilerine geri dönmeye hiç eğilimleri yoktur. Gerçi Birleşik Devletler'de de toplum burjuva zemindedir. Fakat Avrupa'nın eski ön yargılarıyla ve zamanı geçmiş kurumlarıyla uğraşmak zorunda değildir ve bu yüzden eğer avantaj vaat ediyorsa yeni düşünceleri ve kurumları kabullenmeye çok daha yatkındır. Orada uzunca süredir kadının konumuna bizdekinden farklı bakılıyor. Örneğin daha iyi durumdaki çevrelerde kadının hala kendisinin ekmek pişirmesi ve bira yapmasının yalnızca yorucu ve zor olmakla kalmayıp para kesesi içinde elverişli olmadığının düşünülmesinin ötesinde uzun süredir kadının kendi mutfağında yemek pişirmesi de gereksiz bulunuyor. Yemek kooperatifinin her türlü makine ve amaca uygun yardımcı araçlarla donatılmış merkezi mutfağı özel mutfağın yerine geçti. Kooperatifin kadınları dönüşümlü olarak hizmet veriyorlar ve yemek daha ucuz ve lezzetli hazırlanabiliyor. Daha çok değişiklik olanağı bulunuyor ve hazırlanması önemli ölçüde daha az zahmet istiyor. Sosyalist ve komünist olmayan subaylarımız da böyle yapıyor. Lokantalarında işletme kooperatifleri kuruyorlar, gıda maddelerinin büyük ölçülerde satın alınmasıyla ilgilenen bir idareci atıyorlar. Yemek listesi saptanıyor ve yemeklerin hazırlanması kışlanın buharlı mutfağında gerçekleştiriliyor. Otelde olduğundan çok daha ucuz yaşıyorlar ve en az o kadar iyi yemek yiyorlar. Bilindiği gibi en varlıklı ailelerin binlercesi de yıl boyunca ya da yılın bir bölümünde ev mutfağının eksikliğini duymaksızın pansiyonlarda ve otellerde yaşarlar. Bunlar özel mutfaktan kurtulmuş olmayı büyük bir rahatlık sayıyorlar. Özellikle varlıklı kadınların mutfakta ya da mutfakla uğraşmaya karşı tutumu da bu faaliyetin kadının doğa mesleği olduğundan yana veri sunmuyor. Hatta büyük oteller gibi soylu ve seçkin ailelerin hepsinin de yemeklerin hazırlanması için erkek aşçı görevlendirmesi yemek pişirmenin erkeksi bir uğraş olduğunu bile kanıtlayabilir. Kadını sallanan yemek kaşığı olmaksızın düşünemeyenlerin dikkatine. Artık tüm büyük kentlerde varlıklı özel kişiler ya da spekülatörlerce kurulmuş ve fevkalade başarılı sonuç vermiş olan merkezi mutfak, merkezi çamaşırhane ve ona uygun kurutma tesisatlarını, ayrıca merkezi mutfağın yanı sıra merkezi ısıtma, soğuk su tesisatının yanı sıra sıcak su tesisatını da genel kullanım için kurmak akla en yatkın olan şeydir ve böylece bir sürü zor ve zaman alıcı iş ortadan kalkacaktır. Büyük oteller, birçok özel ev, hastaneler, okullar, kışlalar, her türlü resmi binalar vesaire. Bu ve benzeri tesisatlara elektrik ışığı, banyo tertibatı vesaire sahiptir. Yanlış olan, herkese açıldığında olağanüstü zaman, uğraş, iş gücü ve malzeme tasarrufu sağlayacak ve herkesin yaşam standardını ve refahını önemli ölçüde yükseltecek olan bu avantajlardan yararlananların yalnızca resmi kuruluşlar ve varlıklı sınıflar olmasındadır. 1890 yılında gazeteler Birleşik Devletler'de merkezi ısıtma ve havalandırma ile ilgili gelişmeleri anlatıyordu. Burada başka şeylerin yanı sıra şöyle deniyordu: yenilerde temel olarak Kuzey Amerika'da yapılan tüm blokların ya da semtlerin bir noktadan ısıtılmasını gerçekleştirme deneyleri önemli başarılar sağladı ve konstrüktif açıdan o kadar titiz ve amaca uygun uygulandı ki olumlu deneyimler ve sunduğu maddi avantajlar düşünüldüğünde bu uygulamanın daha da yaygınlaşması beklenebilir. Yenilerde yalnızca ısıtmanın değil, birbirinden çok uzak olmayan tek tek semtler için gerek sıcak gerekse soğuk durumda taze havanın merkezi yerlerden sağlanmasına çalışılıyor. O zamanlar tasarlanan bugün çoğu kez ve daha iyi biçimde gerçekleştirilmiştir. Almanya'da da özel mutfağı ve şimdiye dek ev için gerçekleştirilmiş diğer icraatları aynen makinelerin ve modern tekniğin el sanatlarına dayalı işletmelerde yaptığı gibi. Gereksiz kılan, o teknik devrim içinde bulunmamıza rağmen küçük burjuva hasis ruhluluk ve dar görüşlülük bizde bu tür ve benzeri planlar üzerine omuz silkmeyi sever. 19. yüzyılın başlangıcında bizzat Napolyon bile gemiyi buharla hareket ettirme düşüncesini bir delinin düşüncesi olarak ilan ediyordu. Demiryolu inşa etme düşüncesi akıllı sayılan kişilerce budalalık olarak ilan ediliyordu. Hiçbir insan böyle bir taşıtta canlı kalamazmış. Çünkü gidiş hızı yolcunun nefesini kesermiş ve bugün hala bir sürü yeni düşünce benzer biçimde muamele görüyor. 100 yıl önce kadınlarımıza su taşımanın yerine su tesisatını koymayı öneren biri, kadınları ve hizmetkarları tembelliğe sevk etmek istediği suçlamasıyla karşı karşıya kalırdı. Ama büyük teknik devrim tüm alanlarda tam yol ilerlemektedir. Artık onu hiçbir şey durduramaz ve burjuva toplumu bu devrimi yarattığı gibi onu doruğuna çıkarma ve tüm alanlarda yeni bir temel üzerinde yükselen bir toplumu yalnızca büyüye ve genele doğru geliştirecek ve herkesin ortak mülkü yapacak olan değişiklik tohumlarını gün yüzüne çıkarma tarihsel görevine sahiptir. Yani sosyal yaşamımızın gelişimi, Yahudilerin çölde Mısır'ın yitik güveçlerinin ardından haykırdığı gibi, yuva fanatiklerimizin istediği yönde, kadının yeniden eve ve ocağın başına sürülmesine doğru gitmiyor. Bilakis kadının dar yuva çevresinden çıkmasını ve onun artık salt erkeklerin sayılmayacağı, kamu yaşamına ve insanlığın kültürel görevlerine tam katılımını gerektiriyor. Lavelli şunları yazarken haklıdır: uygarlık olarak tanımladığımız şey arttığı ölçüde bağlılık duyguları ve aile bağları zayıflıyor ve insanların hareketlerine daha az etkide bulunuyor. Bu olgu o kadar geneldir ki bunda sosyal bir gelişim yasası görülebilir. Başkalaşan yalnızca kadının konumu değildir. Özellikle bireylerin bağımsızlığa eğitiminin bizdekinden çok daha yüksek derecede olduğu Birleşik Devletler'de önceden bilinmeyen bağımsızlığı yavaş yavaş kazanmış olan oğulların ve kızların da ailedeki konumu başkalaşır. Bu gelişimin bugün de sahip olduğu olumsuz yanlar onunla zorunlu bir bağ içinde değildir. Zamanımızın sosyal koşullarından kaynaklanmaktadır. Burjuva toplum karanlık yanları da bulunmayan hiçbir hoşnut edici görünüm ortaya çıkarmıyor. Freire'in çok zekice vurguladığı gibi burjuva toplumu tüm ilerlemelerinde çift yanlı ve çelişkilidir. Lavelle gibi Dr. Schöffli de zamanımızın ailesinin değişen karakterini sosyal gelişimin etkisi olarak görüyor, şöyle diyor. Ne var ki tarihin akışı içinde? İkincinin altında ele alınan eğilim, ailenin özgül fonksiyonlarına geri dönüşü gerçekleşir. Aile geçici ve vekaleten yürütülen bir fonksiyonu bırakıp ötekine geçer. Sosyal fonksiyonlar boşluğuna yalnızca yedek olarak geçtiği ölçüde hukuk, düzen, iktidar, din, eğitim, teknik vesaire gibi bağımsız kurumlar oluşur oluşmaz yerini onlara bırakır. 2. Kadının düşünsel yetenekleri. Kadınlar şimdilik yalnızca bir azınlık ve bunların arasında yalnızca bir bölümü tamamen açık hedeflerle de olsa sıkıştırmaya devam ediyor. Onlar güçlerini sadece mesleki ve sınai olanda erkeğinkiyle ölçmek, yalnızca ailede daha özgür ve daha bağımsız bir konum olmak istemiyorlar. Düşünsel yeteneklerini de daha yüksek mevkilerde ve kamu yaşamında değerlendirmek istiyorlar. Kendilerine karşı tercihen doğa tarafından yatkın yaratılmadıkları için buna yetenekleri olmadığı itirazı öne sürülüyor. Daha yüksek mesleki faaliyet sorunu bugünkü toplumda yalnızca az sayıda kadını ilgilendirir ama ilkesel bir öneme sahiptir. Erkeklerin büyük bölümü kadınların düşünsel açıdan da sürekli kendilerinden aşağı kalmak zorunda olduklarına ve eşitliğe hakları bulunmadığına ciddi ciddi inanıyorlar ve bu nedenle onlar bu çabaların en kararlı karşıtıdırlar. Kadının çoğu son derece yorucu, çoğunlukla tehlikeli olan kadınlığının en yüksek tehlikeyle tehdit edildiği, annelik görevlerinin açık biçimde zedelendiği iş türlerinde çalışmasına itirazları olmayan aynı erkekler, kadını bu engellerin ve tehlikelerin çok daha az bulunduğu ve kadının bedensel yapısına çok daha iyi uyan mesleklerin dışında tutmak istiyorlar. Özellikle Almanya'da yoğunlaşmış olan kadınların üniversite öğrenimine izin verilmesi için ajitasyon, özellikle tıp öğrenimine izin verilmesine karşı koyan güçlü bir muhalefeti öne çıkardı. Hoşemmer, Fehling, Esbinder, Hegar vesaire bunlardandır. V. Börenbach özellikle kadının bilime olan yeteneğini şimdiye dek kadınlar arasından hiçbir dahinin çıkmadığı ve anlaşılan onların felsefi öğrenim için yetersiz oldukları gerekçesiyle reddedilebileceğine inanıyordu. Yeryüzünde yeterince erkek filozof varsa o zaman kadın filozoflardan rahatlıkla vazgeçilebilir. Kadınların henüz bir dahi çıkaramadıkları itirazı da ne sağlam bir temele ne de kanıt gücüne sahiptir. Dahiler gökten düşmez, eğitim ve gelişim için fırsatları olmak zorundadır. Bu ise şimdiye dek kadınlarda eksikti. Binlerce yıl baskı altında tutuldular ve düşünsel güçlerini eğitme fırsatı ve olanağı ellerinden alındı ya da köreltildi. Çok sayıda önemli kadın arasında dahi bulunmadığına inanıldığı için kadınların dehaya yatkınlığı olmadığı söylenirse bu erkek dünyasında bilinenlerin dışında başka dahilerin bulunmadığını iddia etmek kadar ters olur. Fakat her köy öğretmeni öğrencileri arasında ne kadar çok yeteneğin, eğitim olanakları olmadığı için tam olarak gelişemediğini bilir.